Ayrım 12.
Sayfa 144. Teğmen Selahattin, dönemin subaylarından. Benim ayağımda iyi yürümek için yemeni vardı. Ama o da 2 gün su yiyince kağıt parçasına dönmüştü. Geceyi yağmur altında aç ve açıkta, yaktığımız ateşin çevresinde geçirmek zorundaydık. Kurumaya çalıştık, uykusuzduk. Sabahleyin sisli bir hava, ortada bir karışıklık var. Yüzbaşı Cemal yanıma geldi, hafif bir sesle, "Mahvolduk, ordu mağlup olmuş, geri çekiliyoruz," dedi. Ben yalın ayaktım, o gün akşama kadar yürüdük. Ayaklarım şişmiş, kanıyordu. Asker yorgunluktan, susuzluktan, yağmurdan, açlıktan tam bir sürü haline gelmişti. Artık biz ordu değildik, bataryalar yollarda kalmış, çamura batmış, kurtarmaya imkan yok. Topçu subayları bataryaları tahrip ediyorlar. Asker yorgunluktan, yağmurdan, çamurdan, açlıktan zaten tam bir sürü halinde. Artık biz ordu değiliz, tam bir mahşer. Geri çekilme başlayınca 7. kolordunun askerlerine Berat'a çekilmeleri emri verilmiş. Berat, Arnavutluk'ta oldukça büyük bir şehir. Askerler bir taraftan yürüyor, bir taraftan da 7. kolordu Berat'a, 7. kolordu Berat'a diye verilen emri etrafındakilere duyuruyor. Ama emir kulaktan kulağa, 7. kolordu Berat'a sözü döndü, önce 7. kolordu Berut'a, 7. kolordu Berut'a diye bağırmalar duydum. Sonra o da 7. kolordu Beyrut'a, 7. kolordu Beyrut'a oldu. Arka taraflarda iki Mehmetçi kendi aralarında konuşuyorlar. Ulen Beyrut Arabistan'ın iskelesi değil mi? Bu Arabistan Arnavutluğa bu kadar yakın mıymış? Öteki de cevap veriyor. Ulen Mehmet, Beyrut'a vapura atlar Kastamonu'ya gideriz be. Zavallı Mehmetçik, sen tarih boyunca bilmediğin diyarlarda şerefinle ilerledin. Şimdi ıstırapla yuvana dönüyorsun. Tabii eğer dönebilirsen. Türk gençliği bu tahriksiz katliamı da unutmamalıdır. İngiliz ve Fransızların bu katliamlar karşısındaki tavrını da. Pierre Loti, dönemin gazetecilerinden. Öyle anlaşılıyor ki ilerilik, medeniyet, Hristiyanlık için yeni silahlarla ve son süratle adam öldürmek demektir. 15 günden daha kısa bir sürede bütün bir memleket kızıl kanlara boyandı. Günümüze kadar gelen buluşların en şeytancası olan şarapneller, ellerinden geldiğince direnen bu insanların binlercesini orak gibi biçiyordu. Bulgarların geceleri projektörlerle ömürlerinde böyle bir şey görmemiş olan Anadolu askerlerinin gözlerini kamaştırarak onları şaşırttıkları da bilinen şeylerdendi. Bunların yanı sıra yine Bulgarlar teslim olmak istemeyen Edirne'yi sulara boğmak için bir nehrin yatağını değiştirmediler mi? İstanbul'a su ulaştıran bentleri de kesmediler mi? Hristiyan kiliselerinde ise bu gibi cinayetler takdis olunuyor. Hiç olmazsa Hazreti İsa'nın adı bu gibi işlere karıştırılmasın. Aslında onun söylediği sözlerle bu yapılanlar arasında ne büyük tezat vardır. Geyik avlarında ölüm halindeki geyiklerin etrafında toplanan köpeklerin havlamalarına benzeyen küfür ve tahrikleri Türklere savurmaya hala devam ediyorlar. Bir Fransızın mektubundan şu kısmı aktarıyorum. Fransız gazetelerinde başlarında kaba ve haşim papazlarıyla Türk ordusuna doğru yuvarlanarak giden Bulgar ordularının şerefine yazılmış destanlar ve övgüler okuyorum. Bir ırkın başka bir ırka hücumu, Ortodoks haçının yahut Katolik Ferdinand'ın deyimiyle sadece haçın hilale karşı hücumu, yontulmamış bir ordudan kaba taslak kesilivermiş sanılan bu sonsuz insan yığınlarının başlarına Moskov başlığı geçirmiş bu kaba askerlerin, gurur ve iftiharla geçtiğimiz yerlerde 5 yıl ot bitmez diyen, sırtlarına hayvan postları geçirmiş bu dağlılar dalgasının gelişini görenler gerçekten unutulmaz bir manzaraya şahit olurlar. Evet, onlara destanlar hediye edebilirler. Fakat ne lüzumu var? Onlar bu destanları bütün Makedonya'da, bütün Müslüman köylerinde kendileri zaten yazmışlardır. Onlar bu destanları katliamdan sonra nasıl olduysa kurtularak kaçan, kaçtıkları felaket yolları boyunca gördükleri ölüler ve can çekişen insanları arkalarında bırakan ihtiyarların, kadınların ve çocukların yüzlerine kazıdılar. Sözün kısası Türkler katlediliyorlar. Yaralıların vücutları alçakça kesiliyor, karılarına tecavüz ediliyor, mahalleleri yakılıp yağma ediliyor. Kim tarafından? Makedonya'da 10 yıldan beri öldürme sanatını yürüten vahşi asker çeteleri tarafından. Ve bu cinayetler hangi prensip uğruna işleniyor? Medeniyet, adalet ve hürriyet uğruna. Ve ağzı yüce, bu yüce kelimelerle dolu olan bütün Avrupa, hep birlikte tüm bu kötülüklerin sahiplerini sevinçle alkışlıyor. Ne acı şey, ne utanılacak bir durum. Kral Ferdinand haç adına savaşıyor diye haykırıyor. Söylediği hangi haçtır? Bu yapılanlar Bulgar haçından başkası adına yapılmış olamaz. O haç adına Türkiye'nin Avrupa'daki bütün şehir ve köyleri ateşe kana boğulmuştur. Türkler kahramanca yenildiler. Onlar sadece dört düşman devletin ordularıyla çarpışmadılar. Onların daha zorlu düşmanları da vardı. Açlık, kıtlık ve ordunun bütün sınıflarında düzensizlik. Yeryüzünde hiçbir asker, işitiyor musunuz? Hiçbir asker bu kadar acıklı yokluklara katlanamazdı. Aynı durum ve şartlarda başka askerlerin hiç çekinmeden başvuracağı yağma ve kavgadan Türk askeri çoğu zaman asil bir feragatle sakınabildi. Kırca Ali, Ferecik, Karaağaç, Drama, Kavala, Serez, Dede Ağaç, İskeçe, Gümülcine, Kırklareli, Çorlu, Lüleburgaz bir bir elden çıkar. Selanik Edirne kuşatılmıştır, düştü düşecektir. Bulgarlar Edirne'yi, Sırplar İşkodra'yı ve Yunanlar Yanya'yı uçaklarıyla bombardımana tutarken, askerlerimiz İstanbul'dan 1-2 saat uzaklıktaki Çerkezköy'e trenle 6 günde ancak gidebilmektedir. Gidebilirlerse. Bulgarlar İstanbul'a 65 kilometre uzaklıktaki Çatalca önlerine kadar ilerlemiştir. İstanbul 93 harbinden daha büyük bir tehdit altındadır. Tehlike o derece büyümüştür ki hem sarayın hem de hükümetin İstanbul'dan ayrılma vaktinin geldiği düşünülmekte, hatta padişaha Bursa'ya taşınmasının daha uygun olacağı bile tavsiye edilmektedir. Tam bir yenilgi an meselesidir ama bütün bu felaket günlerinde bile İstanbul inanılmaz şekilde hala iktidar savaşındadır. Harbin başladığı günlerde 80 yaşındaki Gazi Ahmet Muhtar Paşa başbakanlıktan istifa etmiş, yerine 85 yaşındaki Kamil Paşa geçmiştir. Siyaset kavgası sanki hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden sürmektedir. Üstelik harp meydanı bile bütünüyle siyasete bulaşmıştır. Zabitlerimiz iddiatçıymış diyen askerlere subaylar da İtilaf Partisi yanlısı subaylar Rumeli'yi sattı diye karşılık vermiş. İtaat hissinin kaybolduğu bir ortamda karşılıklı kışkırtma giderek yaygınlaşmıştır. Ortada düşman olmadığı halde paniğe kapılarak kaçın geliyorlar diye bağırıp bazı kıtaları dağıtan subaylardan yüzbaşıların tabur binbaşısını çadıra hapsettiğinden bahsedilmekteymiş. Beşir Ayvazoğlu, günümüz yazarlarından. Yaşlı paşalar genç zabitlere asla güvenmiyor, genç zabitlerse paşaların emirlerini dinlemiyor. İtilafçı ve iddiatçı zabitler arasındaki bitip tükenmeyen çekişme, uğranılan büyük bozgunun bu çekişmeleri büsbütün şiddetlendiriyordu. Rumelili bazı zabitler ailelerini kurtarma telaşına düşüp görevlerini terk etmişlerdi. Birçok yerde birlikler başıboş kalmışlardı. Üsteğmen Rahmi Apak, dönemin subaylarından. Efe Kazım adında bir albay muharebenin civcivli bir zamanında kolordu kumandanına akıl öğretmeye kalkıyor. Kolordu kumandanı kendisini dinlemeyip susmasını ihtar edince aylak albay Efe Kazım orada kolordu kumandanına tabanca çekiyor. Yanlarındaki subayların müdahalesi ile silah patlamıyor. Bunu ben gözlerimle gördüm. Kolordu kumandanı Kara Sait Paşa Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne, albay Efe Kazım ise İttihat ve Terakki Partisi'ne mensuptu. Kimileri siyaset çamurunun içinde çırpına dursun, harp etmeye ve tutunmaya çalışan komutanlardan İstanbul'a raporlar yağmaktadır. Ancak bir günlük cephanemiz kalmıştır. Ancak 48 saatlik cephanemiz kalmıştır. Acilen cepheye yetiştiriniz. Cephenin bulunduğu yer İstanbul'un hemen yanı başındaki Çatalca'dır. Ama gene de Salih Paşa'ya şu asker elbisesini giymeye utanıyorum. Biz bu kadar fena biçimde mağlup olmamalıydık dedirtecek kadar her türden utanç eksik olmamaktadır. Salih Paşa dert yana dursun, Kral Ferdinand daha harp başlamadan Sofya'da Bizans tacını ve kral elbisesini kuşanarak ressam karşısına oturmuş portresini yaptırmıştır. Ve şimdi provasını yaptığı Bizans krallığını, yani İstanbul'u çok yakında ele geçirecek olmanın hazzıyla bağırmaktadır. Önümüzde bir Çatalca çiti kaldı, onu da bir tekmede yıkacağım. Ayasofya'da muhteşem bir dini törene hazır olun. Yapılacak başka bir şey yoktur. Yeni kabine düşmanla en uygun anlaşma şartlarını aramaya başlar. İngiliz dostu olarak bilinen Başbakan Kamil Paşa da böyle durumlarda yapılanı yapar. Sir Edward Grey'e şahsi bir mektup yazar ve İngiltere'nin Rusya'yı ikna etmesini ve biricik amacı Türkiye'yi ortadan kaldırmak için Ruslar tarafından çıkartılmış olan bu savaşı durdurmasını ister. Her başımız sıkıştığında yapıldığı gibi. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Kamil Paşa yeni kabineyi kurar kurmaz kendisine sunulan ilk hediye Lüleburgaz hezimeti olmuştu. Doğrusu bu ya, bu harikulade ihtiyar hiçbir zaman soğukkanlılığını ve ağırbaşlılığını yitirmedi. 3 Kasım pazar gecesi kendisine savaşın kaybedildiği haberi ulaştığında gözyaşları ak sakalına doğru süzülmüş ve ağzından şu sözler çıkmıştı. Keşke bugünü görmeden ölseydim. Hemen sonra kabine toplandı. Avrupa'nın merhametine başvurmaya karar verildi. Osmanlı Dışişleri Bakanı Gabriel Nerodonkion beyefendi başvuruyu yaptı. Fakat önemsenir diye bir hayal gütmedi. İyi bilmekteydi ki Avrupa bu aracılığı kabullenmeyecek ve taraflardan biri tamamıyla mağlup olduğunu büyük devletlerin duygusuz bakanları önünde kabullenene kadar savaş devam edecekti. Demek oluyor ki hukuk devletten devlete, milletten millete ve doğal olarak Avrupa'nın kimden yana tavır koymuş olduğu gerçeğine göre değişiyordu. Halbuki Kamil Paşa bunu anlamıyordu. Uzun bir süre Avrupa'yı insafa getirmese de üzebileceğini sanıyordu. Aynen şunları söyledi. Hiçbir zaman İstanbul'u terk edeceğimi ya da padişahın buradan gideceğini zannetmeyin. İsterseniz hükümdarımı sarayında, beni de çalışma odamda öldürün. Gerçekten bu 85'lik ihtiyar ülkenin bulunduğu uçurumun yanı başında hayret uyandıran bir azim ve kararlılık örneği veriyordu. Gerçi iktidara geldiği günden itibaren 11 gün Baba Ali'deki çalışma odasını terk etmedi. Orada yedi, orada uyudu. Geceleyin odanın bir köşesine çalışma masasının yanına portatif bir karyola kuruluyor, orada uyuyordu. Sabahleyin ezan vakti ayakta oluyordu. Bazen meclisi açılan odanın 3 penceresinden birinin camına buruşmuş alnını dayıyordu. O zaman pencereden etraftaki camilerin kubbelerine uzun süre gözlerini dikiyordu. O camilerde harp musibetinden kaçıp köylerini bırakıp gelmiş nice kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar, karışık yığınlar halinde bekliyorlardı. Sonra biraz da tifoya, hastalık ve sefalete uğramış göçmenlerle dolu İstanbul'un küçük ahşap evlerine gözlerini dikiyor ve kendisinin kulağına doğru yükselen iniltileri dinliyordu. Bu iniltilerin Avrupa'ya kadar uzanabileceğini ve oradan da duyulacağını zannediyordu. Kamil Paşa 85'lik yaşına rağmen merhametin sadece edebiyata ait olduğunu ve siyasette kuvvetten başka bir şeyin egemen olamayacağını bilemiyordu. Şairler İstanbul minarelerinin güzelliklerini, saf beyazlıklarını dile getirirler. Ressamlar Marmara'nın akşam kızıllığını yüceltirler. Bunlar protokolle ilgili şeylerdi. Kamil Paşa bunu anlamıyor ve sonra da endişeye düşmekle hatanın içinde kıpırdayıp duruyordu. Dış görünüşlerine bu kadar önem gösteren bu millet biraz da kendi varlığıyla ilgilenseydi, görürdü ki İstanbul, Galata'da sipsivri duran 2 bina vardı. Bunlar sapasağlamdılar ve yine bunlar sağlam olarak kalacaklardı. Avrupa bunlara asla ilişmezdi. Çünkü bu 2 bina Avrupalı devletlerin kontrolünde olan Düyun-u Umumiye ve Osmanlı Bankası'ydı. Kamil Paşa çaresizce ateşkes peşindedir. Bunun için de Almanların anlayışına da bel bağlamıştır. Ama Alman İmparatoru Wilhelm çok farklı şeyler söylemektedir. Kamil Paşa istediği şekilde can verebilir. Bulgar Kralı Ferdinand İstanbul'a girmeli ve Ayasofya'daki hilali indirerek yerine haçı asmalı ve Bizans tacını da giymelidir.
...4 Kasım 1912. Ey şehri İstanbul! Işıksız yegane karanlık hissizliğin yarattığı karanlıklar alemidir. Helen Keller.
Rumeli'deki Bulgar tecavüzünden kaçan ilk göçmen gruplarının perişan halleriyle İstanbul önlerinde görülmesiyle beraber İstanbul halkı da yaşanan facianın farkına varır. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. İstanbul halkı uykularından uyanınca Trakya'daki bozgun haberini duydular. Trenler yaralıları getirirken göçmenler de yolları dolduruyorlardı. Bir zaman sonra İstanbul'un yolları geçilmez oldu. Kağanlılardan oluşan bir konvoy göz alabildiğince uzanıp gidiyordu. Her arabada sandıklar arasında ya da saman yığını üzerinde kadınlar ve çocuklar uzanmış yatıyorlardı. Bütün bu zavallılar savaştan kaçmışlar, köylerini bırakıp İstanbul'a canlarını güçlükle atabilmişlerdi. Perişan halleriyle soğuk sonbahar rüzgarları altında İstanbul sokaklarından geçişlerini görüyorduk. İşte tüm bu insanlar askeri mağlubiyetin göçe zorladığı masum insanlardı. Bunların hikayeleri acıydı. Harbin fecaatini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. İstanbul'da Fransız hastanesinden Nihat isimli bir genç gördüğü sahneleri bana aktardı. Çamur içinde değil, adeta bir kan gölü içinde yüzüyordum. Bulgarlar tarafından terk edilmiş bir sipere girdiğimde ceset yığınlarının üzerinden atlamaya mecbur oldum. Zavallı ve çaresiz neferlerin ekmeği bile yoktu. Öylelerini gördüm ki 4 gün hiçbir şey yememişlerdi. Pek yakında hastalıkla başlar. Çünkü Çorlu adeta bir mezbaha halini aldı. Binbaşı Hohbaster, karargah subayı. Hiçbir yerde su bulunmadığından askerler pis su birikintilerini içiyor. Birlikler çok zayıflamış durumda. Sefalet içindeki bu insanlar bulaşıcı hastalıklara, yağmura, soğuğa ve açlığa uzun süre dayanamazlar. Benim hizmet erime buraya geldiğimizden beri ancak dün yiyecek bir şey verildi. Stefan Lozan, dönemin gazetecilerinden. Belgrad ormanında uzunca bir kafileye rastladım. Gördüğüm kafile tam anlamıyla beşeri bir enkazdı. Bu kadar korkunç bir durumla karşılaşabileceğimi asla tahmin etmiyordum. Hayatımda ilk kez korkuyu gözlerimle gördüm. Evet, korku. Çünkü bu topraklarda ölümün çok korkunç türleri kol geziyordu. Yaralıların bir kısmını arkadaşları götürüyor, bazıları yük arabalarındaki ölülerle karışık gidiyorlardı. Arkalarındaki çamurlu izler boyunca gömülmemiş insan kalıntısı kuleleri gördüm. Beni götüren şoför bana doğru eğildi. Rengi uçmuştu, mırıldandı. Efendi, efendi, bunlar koleralıdırlar. Binbaşı Hohwaster, karargah subayı. 11 Kasım 1912 saat 4.30. Biraz önce dışarıdaydım. Yaklaşık 2000 aç asker geldi. Bunlara yiyecek verildi ve trenle İstanbul'a gönderildiler. Düzinelercesi yere yıkılıyordu. İki asker ölü gibi rayların arasında yatıyordu. Açlıktan baygın düşmüş olanlar da kolera hastası kabul ediliyor. Çoğu kez adamın üzerine gerçekten ölmüş mü diye muayene edilmeden kolera kireci dökülüyordu. Kireç adamın çukura kaçmış gözlerini yakıyor. Biraz daha yaşamak isteyenler dehşetle etrafına bakınıyordu. Ama ancak bir dakika. 16 Kasım 1912. Hadımköy'e girişte yolun sağ tarafında büyük bir tarla ve bu tarlanın üst tarafında tepede birkaç ev vardır. Bu evler bir zamanlar hastane olarak kullanılmıştı ama uzun süredir boş duruyorlardı. Bu tarlaya mezar çukurları kazılmıştı fakat buna rağmen cesetler üst üste gömülüyordu. Nihayet araba dolusu ölü getirilmiş ve cesetler üst üste çukurlara yığılmıştı. Kollar ve bacaklar kas katı dışarı çıkmıştı. Zavallılar çoğu kez hastane yolunda yığılıp kaldıkları yerde ölmüşlerdi. Yolun öbür tarafında beyaz gömlekli adamlar çok büyük çukurlar kazıyorlardı. Bu çukurlara kim olduğu bilinmeden, gözyaşı dökülmeden gömülecek ölüleri getirmiş uzun bir araba kolu gördüm. İstasyonda kalabalıktan adım atacak yer yoktu. Avurtları çökmüş, kanlı gözleriyle sabit bir noktaya bakan binlerce insan, iki uzun katara adeta sürüklenircesine koşuyor, vagonlara ve vagon damlarına tırmanmaya çalışıyordu. Bu damların üzerinde oracıkta ölmüş ölüler vardı. Kollar, bacaklar aşağı sarkıyordu. Vagonlar arasında bile ölüler yatıyordu. Hasta olmayanlar da burada hastalanmaktan kendini kurtaramazdı. Ortada subay ve doktor pek görünmüyordu. Herhalde onlar da salgın hastalıkların kurbanı olmuşlardı. Her yerde bitip tükenmek bilmeyen bir inilti. Arsalar ganimeti paylaşmak için birbirleriyle çekişen akbaba ve köpek sürüleriyle dolu. Hava kirlenmiş, bütün arazi bir ölü tarlası. Bu manzaraya artık tahammül edemeyeceğim. Beşir Ayvazoğlu, günümüz yazarlarından. Artık zaferden ümit kesilmiş Bulgarların İstanbul'a da girmeleri halinde ne yapılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Çatalca taraflarından gelen top sesleri yüzünden gece uykusunu unutan İstanbul halkı korku, telaş ve şaşkınlık içindeydi. Şehri dolduran muhacir kafilelerinin perişan haline bakıp her an kendilerinin de aynı duruma düşebileceğini düşünerek gelecek kaygısına düşen insanların haleti ruhiyesi bozulmuştu. Bütün gazeteler korkunç, vahşet ve katliam haberleriyle dolup taşıyordu. Çok geçmeden kolera salgını başladığına dair haberler de ulaşınca halkı adeta buz kesmişti. Bütün şehir ölüm sessizliğine bürünmüş gibiydi. Ağızları bıçak açmıyordu. Dün devasa bir imparatorluk olan Devlet-i Aliye'nin bir kanadı kopmuş, Avrupa-i Osmani neredeyse büsbütün kaybedilmişti. Cemil Topuzlu Paşa, dönemin İstanbul Belediye Başkanı. Muhacirleri yerleştirmek, beslemek, hasta olanlarını tedavi etmek işi İstanbul Belediyesi'nin omuzlarına yüklenmişti. Tahmin edemeyeceğiniz derecede ileri olan o sefalet ve fecaati gözlerimin önüne getirince hala vücudum ürperir. Üstelik belediyenin kasası bomboş. Ne doktor, ne hasta bakıcı, ne de hastane var. Velhasıl yok, yok, yok. Mevsim kıştı, her gün binlerce koleralı Gülhane Parkı'nın bulunduğu yere bırakılıyordu. Bu zavallıları nasıl ve nerede tedavi edeceğimi düşünürken hatırıma büyük camiler geldi. Evkaf Nazırı, yani Vakıflar Bakanı Ziya Paşa'ya bazı camilerin derhal belediye emrine verilmesi için telefon ettim. Ordumuzda dehşetli surette kolera hüküm sürmektedir. Başkumandanlık vekaleti 2 günden beri şimendiferle binlerce koleralıyı İstanbul'a gönderiyor. Şimdi Sarayburnu'nda Sirkeci istasyonu civarında, bostanlar içinde en aşağı 3-4 bin koleralı sürünüp duruyor. Bunları şehir içinde barındıracak hiçbir yerim kalmadı. Onların bulunduğu sahayı kordon altına aldırdım. Hastaları şehre sokmuyorum. Lakin bu biçareleri kış ortasında aç ve açığa bırakmak gayri insani bir harekettir. Yüzlercesinin ölüsü bile meydanda duruyor. Şu anda usulü dairesine taşıtıp gömmekle meşgulüz. Koleralıları yatırmak ve tedavi etmek için birkaç büyük camiyi bize verseniz. Birkaç saat sonra Ayasofya Sultanahmet Şehzadebaşı camilerine el koymuş bulunuyordum. Bütün halıları kaldırdıktan sonra koleralıları oralara taşıttım. Camilerin etrafına gayet sıkı askeri bir kordon koydurdum. 2 gün sonra şehr emanetine ait bir iş için Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı ile görüşmek üzere Bağbali'ye gittim. Çatalca'dan şimendiferle sevk edilen yüzlerce binlerce koleralı askerlerimizi Ayasofya ve Sultanahmet camilerine yatırdığımı, tecrit eylediğimi ve mümkün olduğu kadar şehrimizi müthiş bir kolera salgınından kurtardığımı, fakat ordumuzdaki hastalığın bugün her nasılsa sizlerden saklanmakta olduğunu, herhangi bir orduda kolera zuhur ederse o ordudaki askerlerin hiçbir kıymeti olamayacağını ve maalesef Bulgarların 1-2 güne kadar İstanbul'a girebileceklerini ve bunun hemen çaresine bakmak lazım geldiğini acı acı anlattım. Meclis odasından çıkarken bazılarının ağlamakta olduklarını gördüm. Mamafi koleranın bize yardımı da olmadı değil. Ordumuzdaki kolera birkaç gün sonra Bulgar ordusuna da sirayet etti. Bu yüzden binlerce, on binlerce düşman askeri öldü. Hatta koleraya yakalanmamak için başkumandanları Kral Ferdinand bile cephe gerisi hatlara çekildi. Çatalca sırtlarındaki hasım hücum cephesi zayıfladı. Böylece askerlerimizin kahramanca müdafaalarına koleranın da yardımı dokunmuş oldu. 16 Kasım 1912 gecesi İstanbul'un uçurumun ucundan sarkmakta olduğu gecedir. Belki son gecedir. Yarın sabah Bulgarlar Çatalca'dan hücuma geçecek, İstanbul ölüm kalım harbine girecektir.